Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamberimiz aleyhisselam ve yakınlarını yakından tanımak ve yakınlarımızda olan İlişkilerimizi yeniden gözden geçirmek arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir gül sohbetleriyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlayarak bugünkü dersime başlıyorum. Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşıyorduk. 27 bölüm halinde paylaştık. Bugün 28'den devam ediyoruz. Bizi daha önceki programlarımızla dinlemiş olanlar, dinleme fırsatı bulanlar için söylüyorum. Cemel vakasının içine girmiştik. Yeni ilk defa dinleyenler için de geriye doğru maalesef özet yapamıyoruz. Cemel vakasında bir tarafta Hazreti Ayşe annemiz ve ordusu, diğer tarafta Hazreti Ali ve ordusu kapışmışlardı. Bunu görmüştük. Sadece şunları söyleyeyim. İki tarafta birbirleriyle savaşmak, birbirlerini öldürmek için karşı karşıya gelmemişlerdi. Hazreti Ali Efendimiz meşru halife olarak 2., 3., 4., belki 5., 6. dalga haline gelebilecek fitneyi ortadan kaldırmak, engellemek için harekete geçmişti. Hazreti Ayşe annemiz zulmen şehit edilen Hazreti Osman Efendimizin kanını talep etmek, İslam'ın izzeti için bir anne sıfatıyla ıslah etmek için ümmeti harekete geçmişti. Ancak iki tarafta çok iyi niyetli olmakla birlikte iki tarafın da içinde olan isyancılar, asiler ve bazı satılmış gruplar diyeyim, onlar yüzünden iki ordu gece birbirine girmiş, savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Orada kalmıştık. Yani bugün de şu cümleyle giriş yapalım. Ortalık iyice karışmıştı. Her iki tarafın liderlerinin de barış yanlısı olduklarını anlayan bozguncular bütün güçleriyle liderlere saldırıyorlardı. Bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz olduğu için, yani güçlü bir savaşçı, ona saldırı açıktan yapılamıyordu. Ve pusuya yapmışlardı onu öldürmek için. Hem Hazreti Ayşe annemizin ordusu içinde olanlar, hem Hazreti Ali'nin kendi ordusu içinde olanlar onu öldürmek için pusudaydı. Ancak Hazreti Ayşe annemizin konumu böyle değildi. Ona karşı savaşanlar ve onunla beraber olduğunu söyleyip de Hazreti Ali'ye karşı savaştığını iddia edenler de Hazreti Ayşe annemizi öldürmek için onun üzerine yürüdüler. Öyle ki sevgili annemizin hayatı büyük bir tehlikeye düştü. Bakınız, içinde bulunduğumuz toplum, arkamızda, yanımızda olduğunu söyleyenler, bunlar iyice tahlil edilmediği zaman, menfaatler ters döndüğünde karşımıza geçeceklerine ilişkin en net örneğin birisi budur. Bakınız, biz burada Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarına karşı, yakınlarının da Resulullah'a karşı ilişkisinin yanında Resulullah'ın vefatından sonra onun hanımı ve ümmetin annesi olma sıfatıyla Hazreti Ayşe'ye karşı, annemize karşı o toplumun ilgisi, ilişkisi, diyaloğu, tarzı, tavrı, davranışı, Hazreti Ayşe annemizin de onlara karşı tarzını, davranışını görmeye çalışıyoruz. Yani Hazreti Ayşe annemizin hayatı tehlikeye düşmesin diye hayatını ortaya koyanlar, Hazreti Ayşe annemizin yanında yer aldığını iddia edenler olduğu gibi, Hazreti Ayşe annemizin yanında görünüp onun hayatına son vermek isteyenler de var. Ve bunlar çoğunlukta. Yani görüntü olarak Hazreti Ali ordusunun Hazreti Ayşe annemize öldüresiye saldırıyor imajı veriyorlar. Ama Hazreti Ayşe'ye saldıranlar genelde kendi içindeki o asiler, isyancılar. Fırsatı yakalamışlar. Yani hedefler Hazreti Ayşe öldürülürse Hazreti Ali onu öldürmüş olacak ve artık kan hiç durmayacaktı. Hedefte bu var. Onlar Hazreti Ali ölmüş, Hazreti Ayşe ölmüş, onların derdi bu değil. Onların derdi Hazreti Osman'ın katillerine ceza vermek değil. Kaldı ki katiller kendileri. Hedef ümmeti parçalamak. Bu sahabe döneminde en büyük iki sahabe, bir Hazreti Ali, bir Hazreti Ayşe. Bakın karşı karşıya getirdiler. O yüzden bu tip insanlar her dönemde çıkacak önümüze bizim. Ve bunları her dönemde görüp yaşayacağız. Bundan dolayı bu tür hadiseleri yorumlarken dikkatli olacağız. Yani şimdi biz meşru halife Hazreti Ali'nin yanında olsak ya da o anda Mekke'de hacdayız, Hazreti Ayşe annemiz yanında olsak ne yapacağız o konumda? Oturup da böyle karnımız tok, sırtımız pek, o şöyle haklıydı, bu böyle haksız diye ahkam kesmeyeceğiz. Hadiseleri iyi değerlendirecek, günümüze nasıl yansıyor ona bakacağız. Ancak geçen bölümde söylemiştim, bir kez daha söylüyorum. Ben burada Cemel vakasının tüm boyutuyla işlemiyorum. Yani Hazreti Ayşe annemiz ümmetin annesi sıfatıyla efendim ıslah edeyim diye çıktı piyasaya. Hazreti Ali hilafetten indireyim, yerine şunu getireyim diye iddiası yoktu. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Ayşe anneyi ortadan kaldırayım diye hedefi yoktu. Bunu söyleyenler ihtira yapmış olurlar yani. İkisinde hedefi farklı, ıslah hedefi vardı ama her ikisinde ordularında, orduları içerisinde isyancılar çok olduğu için iki büyük lider bu oyuna gelmiş oldular ki bu her dönemde olur. Bazen işte Hazreti Ali'nin o siyasi dehası, Hazreti Ayşe annemizin ilmi dehası dikkate alınarak canım onlar böyle bir oyuna gelmezler. Niye gelmesinler? İnsan, insan her zaman insandır. Ne kadar ilmi yapısı, siyasi görüşü, düşüncesi, firaseti ne kadar güçlü olursa olsun efendim diğer tarafta böyle boş durmuyor. Yani siz ne kadar güçlüyseniz düşmanınız da ona göre güçlü gelecektir. Güçlü rakibin de rakibi güçlü olur çünkü. Ancak Hazreti Ali Efendimiz bir taraftan savaşırken bir taraftan Hazreti Ayşe annemizi takip ediyor ve onun bir de onu söyleyelim, niçin Cemel vakası deniyor bu hadiseye? Hazreti Ayşe annemizin bindiği deveye Cemel biliyorsunuz denir Arapçada. Deve etrafında hadiseler cereyan ediyor. Yani hep deve üzerine gittiler. Hazreti Ayşe annemizi öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. O yüzden deve olayı diye, yani Cemel vakası diye geçiyor. Ayşe annemiz, biliyorsunuz daha önce bazı sohbetlerde gördük bunları. Hatta annemize iftira atıldığı ifk hadisesinde de aynı kavramı kullanmıştık, kelimeyi, cümleyi kullanmıştık. Hanımlar seyahat ederken uzun yollarda işte güneşten, fırtınadan, şundan bundan korunmaları ahlak ve adaba uygun olması açısından deve üzerine bir küçük odacık yani yapılırdı. Buna hevdeç adı verilirdi. Hanımlar onun içinde seyahat ederler idi. Bu hevdeçler seyahatin mesafesine göre olurdu. Yani bezden olurdu, ahşap olurdu. Yani farklı farklı şekillerde olurdu. Şimdi kaynaklara baktığımızda Hazreti Ayşe annemizin devesi üzerinde hevdecin içinde olduğunu görüyoruz. Ancak kaynaklarımız şunu söylüyor bize. Ayşe annemizin diyor hevdeci kirpi gibi olmuştu. Ne demek şimdi bu? Yani onu öldürmek kastıyla oklar fırlatılıyor sürekli oraya. Dolayısıyla bez olsa yırtıp ok içeri girecektir. Ahşap bir hevdeç saplanıyor oklar oraya. Her taraf ok yani kirpi gibi. Düşünün nasıl saldırmışlar. Bu onu ortaya koyar yani. Annemizi öldürmek için düşünün içinde bulunduğu okutucuk işte. O böyle kirpi gibi diyor kaynaklarımız. O kadar bir saldırı yapmışlar. Manzarayı Hazreti Ali Efendimiz görüyor. Sevgili annemiz devesi üzerinde hevdecin içinde ama çok zor bir durumda. Taraflardan insaflı olanlar farklı bir hata geçtiler. Bunda atlamamak gerekir. Çünkü iyiler de var. Kötüler çok ama iyiler de var. Bu olağanüstü durum karşısında her iki gruptan sevgili annemize ciddi bir şekilde saygıları olanlar Hazreti Ayşe annemizi korumak için bütün güçleriyle devenin etrafını kuşattılar. Ve bunların başında da Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Ancak mümkün değil, tüm oklar, mızraklar fırlatılıyor, hevdeç parçalanmak üzere. Hazreti Ali Efendimiz emir veriyor, süratli bir şekilde deve çökertiliyor, hevdecin içinden Ayşe annemiz çıkartılıyor, Hazreti Ali taraftarları bunu alıp kendi taraflarına götürerek bir çadıra yerleştiriyorlar. O kalabalık esnasında hevdecin içinden çıkarıldığını göremeyenler deveye öyle bir hücum ediyorlar, hevdeci parçalıyorlar. Öldürdük diyorlar bir de Hazreti Ayşe annemiz için. Oysa Ayşe annemiz Hazreti Ali tarafından kurtarılmış ve koruma altına alınmıştır. Üstelik onlar hevdeci parçalayınca içinde Ayşe annemizi göremeyecekler ve taarruz daha büyüyecek diye Hazreti Ali Efendimiz onu bir çadıra alıyor. Hemen başka bir çadıra, sonra başka bir çadıra, sonra başka bir çadıra, sonra da o Basra'nın yakınlarındalar bunlar. Yakınlarındaki bir eve Hazreti Ayşe annemiz yerleştiriyor. Yani sık sık yerini değiştirerek. Gerçekten de deveyi vurup düşürenler, hevdeci kıranlar içinde Hazreti Ayşe annemizi göremeyince efendim durumu fark ediyorlar. O çadırlara hücum ediyorlar. İşte o ara çok kan dökülüyor tabi. Hazreti Ali Efendimiz ölüm diyor. Ölümüne diyor vurun yani. Çünkü Ayşe annemiz hayat tehlikeye düşüyor. Ve o canilerden Ayşe annemizi koruma adına çok büyük bir savaş veriliyor. İşin garibi, ıslah etmeye geldik diyorlar, ifsat ediyorlar. İşte insanların böyle garip durumları var. Biz böyle durumlarda hep Allah'ın affına sığınacak ve dikkatli olacağız. Netice, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizin can güvenliğini sağlıyor. Evet, savaş da bitiyor. Ancak caniler, katiller emellerine ulaşamayınca da öfkelerinden kuduruyorlar. Ve Hazreti Ali Efendimiz gür sesli birini yukarı çıkararak seslendiriyor. Esirler öldürülmeyecek, serbest bırakılacak. Ganimet alınmayacak. Hiçbir şey yağmalanmayacak. Müslüman, Müslümana esir, Müslüman malı, Müslümana ganimet olmaz diyecek. Buna rağmen ortalığı karıştıranlar ısrarla ganimet, ısrarla işte köle cari istemeleri karşısında Hazreti Ali Efendimizin o sert tavrı onları da sindirecek ve savaş böylece tamamıyla sona ermiş olacak. Hazreti Ali Efendimiz Ayşe annemizin yanına varacak. Efendim, bir sıkıntısı var mı? Bir derdi var mı? Bir emri var mı diye soracak. Ayşe annemiz ona dua edecek. Şimdi bazı siyasi yapılanmalara daha sonraki dönemlerde konu olacak olan bu hadiseleri yorumlarken bir takım şahısların ekmeğine yağ sürme adına geleceğimizi karartmayalım. Ben o yüzden biraz girdim bu konuya. Yani ben Hazreti Ayşe haksız, Hazreti Ali haklı. Hazreti Ali haklı, haksız, Hazreti Ayşe haklı gibi bir deyim kullanmadım. Böyle bir yazı da yazmadım. Böyle bir söz de söylemedim. Söylemem. Peki niye bunu paylaşıyoruz? Ayşe annemizi görüyoruz. Buraya atlayamayız. Hayatında çok önemli bir safhadır Cemel Vakkası. Atlanması mümkün değil. Bilinmesi, görülmesi gerekiyor. Ancak yani bunu anlamlandırma noktasında yorumlarda çok dikkatli olmamız gerektiğini defaatle söyledim ve söyleyeceğim. Hazreti Ayşe annemizin hedefi Hazreti Ali'ye karşı bir isyan değil. Hazreti Ali Efendimiz'in hedefi Hazreti Ayşe annemizi alaşağı etmek değil. İki tarafta ıslah hareketindeler. Ancak iki tarafın da ordularındaki bozguncular iki büyük lideri karşı karşıya getirdiler. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ayşe annemiz hakkında daha önce söyledim hadis rivayet etmiştir. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ali hakkında hadis rivayet etmiştir. Aynı zamanda Ayşe annemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, çok güçlü korumalar verecek Ehl-i Beyt başta olmak üzere Ayşe annemizi güven altına alıp kalabalık bir koruma gücüyle, kuvvetiyle onu Medine'ye yolcu edecek. İleriki zamanlarda kraldan çok kralcılar türeyecek ve bu konuyu boyuna gündeme getirecekler. Yani her ikisi de birbirine küs ve dargın olmadığı halde, birbirleriyle çok iyi görüştükleri halde, habire söz diyalogasıyla bunları sürekli çarpıştırmaya çalışacaklar. Hatta Hazreti Ayşe annemize daha sonraki zamanlarda bu olay sorulur. Hazreti Ali aleyhine bir şeyler söyleyenler, o da kızar. Der ki öyle söylemeyiniz. Öyle söylemeyiniz. Yavaş davranmayalım ve daha fazla gayret gösterelim diye birbirimize ithamlarda bulunduk. Hiçbiriniz bu işe bulaşan kimseye zulmetmesin. Evet, söz Ayşe annemize aittir. Hiçbiriniz bu işe bulaşan kimseye zulmetmesin. Vallahi önceden benimle Ali arasında olan sadece bir kadınla damatları arasındaki bir şeydi. Benim yaptığım iyi kimseleri yaptığı işten dolayı kınamaktır. Bunu Ayşe annemiz söylüyor. Ve dikkat edin, damat kelimesini kullanıyor. Yani anne ya sıfatı, kendi kızı yok Ayşe annemizin. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın kızı, efendim Hazreti Fatma ile evliydi yıllar önce. O öyleli çok oluyor. Annemiz oraya atıfta bulunuyor. Ümmetin annesi olması sıfatıyla Fatıma annemizin de annesi olmuş oluyor bu anlamda. Ve çok güzel bir söz söylüyor. Hazreti Ali de bu haber gidince dertli dertli konuşuyor. Doğru, vallahi diyor, doğru söylemiştir. Ayşe annemiz doğru konuşmuştur. Ve çok da dürüst davranmıştır. Benimle onun arasında meydana gelen olay ancak bundan ibarettir. E mübarekler, ana oğul böyle söylediği halde fitneyi kucalamaya kimin haddi var? Biri ana, biri oğul, evlat. Bunlar birbirlerine böyle söylüyorlar. Ve sık sık söylüyorum ve kulağımızda küpe olsun istiyorum. Dilimde tüp bitti demiyorum da kulağımızda küpe olsun istiyorum. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe annemiz hakkında, Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ali Efendimiz hakkında çok sayıda hadisi şerif rivayet etmişlerdir. Aslında onlar kendilerini kurtardılar, kurtarırlar. Biz ne diye fitneyi kırıklayıp batalım? Peki dersin, hocam niye anlattın dersiniz bunu? Haklısınız, doğru söylüyorsunuz derim ve şunu eklerim. İslam tarihinde bu olayı anlatmada, yorumlamada, anlamada, kavramada ehli sünnetin bir sıkıntısı yoktur. Hazreti Ayşe annemizin bu anlamda bir problemi yoktur. Hazreti Ali Efendimizin yoktur. Yani şöyle diyelim, Allah Teala ne takdir ettiyse o tecelli eder, biliyorsunuz. O tecelli eder. Hazreti Ayşe annemiz sonuçta meşru bir halifenin evi kuşatılıyor. Şu kadar zaman muhasara altında tutuluyor. Su ve yiyecek, su başlamak üzere eve sokulmuyor. Ve çok feci şekilde katlediliyor, şehit ediliyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Sessiz mi dursun yani? Durmuyor tabii işte. Ancak Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki hele biraz siz sabredin. Şu asileri bastıralım bir. Yani bir istikrar sağlayalım ki yani bir şey uygulayabilelim. O da boş durmuyor yani. Hazreti Ali iktidar oldu, keyfine baktı diyemeyiz. Hazreti Ayşe anne Mekke'ye gitti, keyfine baktı diyemeyiz. Çünkü din bizim dinimizdir. Bunlar bizim değerlerimiz. Dolayısıyla bizim dinimizi, bizim değerlerimizi başkası değerlendirmeyecek. Yani Müslüman bu hadiseleri değerlendirirken müstakil olarak Hazreti Ali Efendimiz'in hayatını iyi bilecek. Hazreti Ayşe annemizin hayatını iyi bilecek ki bir şey söylerken kimin hakkında konuştuğunu iyi düşünsün. Bu Hazreti Ayşe annemizdir. Resulullah Aleyhisselam'ın çok sevdiği bir insan Ayşe annemiz. Biliyorsunuz Ayşe annemiz Peygamberimizle beraber 9 yıl ancak yaşayabildi. Onun vefatından sonra da 47 yıl daha yaşadı Ayşe annemiz. Dolayısıyla hayatının bir döneminde bu Cemel vakası yaşanmıştır. Ama Ayşe annemizin öne çıkan yönü, ben kaç kez söyledim, Ayşe annemiz eşittir Kur'an, Kur'an, Kur'an, vahiy, çok dedik. O yönün üzerine durulmuyor. İhtilaflara, kavgalara irdeleyip duruyoruz. Ancak Kur'an anlama, anlatma, yaşama noktasına ne kadar hassassa annemiz, o Kur'an emreder, hadiseler karşısında sessiz pısırık durmayınız diye. Ve Ayşe annemiz de o yüzden harekete geçmiş, bu hadise yaşanmıştır. Ama o sözünü bir kez daha söyleyelim. Bazı hareketler iyi niyetlerle başlar. Ancak zamanla başlatanın elinden çıkar ve istenmeyen sonuçlar doğur. Bunu annemiz söylüyor. Yani iyi niyette yola çıktım diyor. Islah olsun diye çıktım diyor. Ancak işte ifsatçıların fesadı ıslahın önüne geçti. İfsatçılara fırsat vermeyelim diye de bir kenara silmenin manası yoktur. Evinde oturacak, bir şeye karışmam diyecek ama bu oyuna eleştirecek. Bu da yok işte. Biz böyle yapıyoruz. O, Hazreti Peygamber'le yaşadığı güzelliği tüm hayatına yansıtmıştır. Resulullah taşıdı o bütün zamana, mekana. Onsuz ama onunlaydı. Çünkü o, ondan bir parça olmuştu. O, ondan bir parçadır bize de. Dolayısıyla ilim ve irfan ile geçen 65 yıllık, 66 yıllık bir ömür, onun döneminde olduğu gibi ondan sonra da son derece sade bir hayat yaşadı annemiz. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra da. Yani yoklukta yokluk değil, varlıkta sadelik de onunki. Bunu da iyi anlamak lazım. Aynı zamanda o Ayşe annemiz herkesin annesiydi. Çünkü ayet-i kerime malum. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evlâ bil-mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Ayet-i kerimedir. Hucurat suresinin 6. ayetinin baş tarafıdır. Nebi, peygamber, müminler nazarında canlarından da önceliklidir. Önce gelir. Onun hanımları da annelerimizdir. Ayşe annemiz herkesin annesiydi, ümmetin annesiydi ama bir de öksüz ve yetimlerin annesiydi o. Öksüz ve yetim çocukları bulur, himayesine alırdı, kimsesizlere bakardı, onları terbiye ederdi, yetiştirirdi, ev bark sahibi eder, evlendirirdi. Bu hep böyle sürüp gitmiştir. Birçok köle ve cariyeyi azat etmiştir. Sadece köle ve cariyeden azat ettikleri kaynaklara geçen 62 rakamı var efendim. 62 rakam var, isim olarak geçiyor kaynaklarda. Ayşe annemiz bu kadarki köleyi, cariyeyi satın alıyor, azat ediyor, yetiştiriyor, terbiye ediyor, evlendiriyor, ev bak kurduruyor. O yüzden Cemal'e takılıp bunları görmemezlik edemeyiz. O yüzden ben bu sahneleri Cemal'den sonraya söylüyorum, paylaşıyorum. Yani oraya takılıp nasıl olur ya, bunlar birbiriyle savaşmışlar. Savaşırlar. Savaşılıyor işte. Bütün mesele hadiseyi anlamada. Yani bir toplumda kargaşa zamanları da olur, huzur zamanları da olur. Ancak kargaşa zamanlarını öyle fazla eşeleyip de huzuru görmeyince biz olayı anlayamayız. Sade huzur sahnesini işleyip kargaşayı görmeyince yine anlayamayız. Çünkü sonuçta insanız ve hayatımızın her yönünde değişik zamanlarda çok değişik hadiselerle, olaylarla karşı karşıya kalacağız. İyi ve güzel şeyler olduğu gibi çok kötü, olumsuz şeyler de olacak. Böyle olaylar karşısında efendim nasıl hareket edeceğimizi elbette ki Resulullah Aleyhisselam'ın yetiştirdiği sahabe-i kiram efendilerimizden öğreneceğiz. Dersimizin konusu olan Hazreti Ayşe annemiz de elbette ki bunların içindedir. Evet efendim, önceki sohbetlerimizin bazılarında kısmen geçmişti. Şimdi çok önemli bir yeri, belki bir tekrar, belki bir özet olarak geçmek durumundayım. Çünkü çokça konuşulan ve zannediyorum bir kasıt yok belki ama hataen bazı dayatmalarda bulunan bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ayşe annemizin evini bir size göstermeye çalışayım. Bu konuda uzun yıllardan beri efendim peygamberimizin odaları, evleri, hucurat Kur'an ifadesiyle çalışan bir kardeşiniz olarak hem kaynaklarda, en eski kaynaklarımıza varıncaya kadar hem de çağdaş çalışmalar öyle dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu odalar üzerine çokça yazılar yazılmış, bir şeyler söylenmiş. Beni en çok üzen bu konuda Hazreti Ayşe annemizin odası olarak bilinen Resulullah Aleyhisselam'ın evi diye işte bazı rivayetlerde işte o kadar küçüktü ki oda, Resulullah Aleyhisselam bu evde, bu odada nafile namaz kılma aşamasında işte namaz kılarken Ayşe annemiz böyle eğer yatmış uzanmışsa ayaklarına hafifçe dokunurdu, ayaklarını çekerdi, öğle namaz kılardı diye yani küçük bir ev mantığıyla anlatıldığını çok dinlemişsinizdir. Şimdi efendim, bazı konular var ki radyo ve televizyona getirildiğinde çözmek yerine yeni fitnenin kapısını açarsınız. Niyetiniz iyi şey söylemektir. İnsanlara uyarmaktır ama bu radyonun konusu değil, televizyonun konusu değil. Bu özel bir ders istiyor. Biraz ona giriyor ama ister istemez vereceğim örnek iyi anlaşılsın diye biraz açarak bir polemik oluşmasın arzusuyla bu ev meselesinde işte bazı Kur'an kurslarımızı da görüyorum ben. İşte çok iyi niyetle bir manevi atmosfer oluşsun niyetiyle bazı mekanlara Resulullah Aleyhisselam'ın odası evi diye böyle bir kenara bir köşeye çadırdan bezden neyse bir ev örneği yaparlar. Birçok yerde gördüm. Bazı yerde de bunları bozdum. Evet efendim bozdum. Neden? Hatta bir yerde çok böyle muhterem bir hoca efendi ve hoca hanımlar Kur'an kursumuz, kız Kur'an kursumuz böyle duygulu bir şekilde hocam işte size bir sürprizimiz var dediler. İşte Resulullah Aleyhisselam birebir evi. Birebir ha. Birebir diyorlar. Bana gösterdiler. Benden şeyi bekliyorlar. Böyle ben çok duygulanacağım, ağlayacağım. İşte ne kadar tavazu, ne kadar güzel. Ben çok kızdım orada da. Subhanallah. Bu ne dedim Allah'ını seversen. Ya içeri zor girersiniz. İçeride iki kişi duramaz bile ya. Ufacık bir şey. Daracık bir yer. Ama hocam diyor biz diyor filanca abilere falanca zatlara sorduk. Ey böyleymiş. Ya. Subhanallah. Niye bu konuya girdim? Unutmayalım. Peygamberimiz Aleyhisselam hepimizin peygamberidir. Hazreti Ayşe annemiz hepimizin annesidir. Dolayısıyla hepimizin bunlar hakkında söz söyleme hak ve selahiyetimiz vardır. Estağfurullah. Hakkımız vardır. Selahiyete bir şey diyemem. Hakkımız vardır. Ama öyle ezberci olmayacağız. Bu Resulullah Aleyhisselam, bu onun hanımı annemiz. Ezberci olmayacağız. Şimdi efendim, şunu hatırlatayım ben size. Daha önce biraz aslında geçti bu. Ama şimdi şu an değerli toplu size sunmak çalışacağım bunu inşallah. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vefat edeceği zaman efendim nerede yatmak istedi? Nasıl vasiyette bulundu? Dedi ki beni Resulullah Aleyhisselam'ın yanına yatırın. Resulullah nerede yatıyordu? Vefat ettiği yer. Neresi? Ayşe annemizin odası. Yani Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'la paylaştığı odayı onun vefatında da paylaştı. Şimdi oda her türlü ihtiyacı görecek genişliktedir. Metre söylemiyorum. Ve Resulullah vefat edince odaya defni yapılır. Ve Hazreti Ayşe annemiz o odada hayatını sürdürür. Ve oda içinde her türlü ihtiyacını görecek mekanı vardır. Daha sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vefat hastalığı esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yatmak istediğini söyler. Ama ahlak ve adaben onunla yan yana değil de ayaklarına doğru beni yatırınız der. Ayak ucuna doğru yatırınız der. Ve vefat edince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı peygamberimizin yanına önde kıble tarafında peygamberimiz onun bir arkasında ayaklara doğru Hazreti Ebubekir yatırılır. Ve ayaklar değil de dizlere doğru yani göbeğe yakın bir yere kadar gelir. Bu şekilde defni yapılır. İki mezar. Nerede kalıyor Ayşe annemiz? Aynı odayı paylaşıyor. Resulullah Aleyhisselam orada yatıyor. Hazreti Ebu Bekir orada yatıyor. Bu odayı paylaşıyor annemiz. Daha sonra Hazreti Ömer şehiden biliyorsunuz vefat edecek. Vefat etmeden önce Ayşe annemize haber gönderir. Der ki Resulullah Aleyhisselam ve sevgili dostunun yanında yatmak istiyorum. Eğer izin verirse. Ayşe annemiz ona da izin verir. O da şehit olunca ama o da vasiyet eder. Der ki Hazreti Ebu Bekir için o Resulullah'la yan yana yatmaya edeben çekindi. Ayak ucu tarafına doğru yatırıldı. Öyle vasiyet etti ve öyle yaptık. Onu öyle yatırdık oraya. Ben de vasiyet ediyorum. Onun da yan yana değil, onun da ayak ucuna beni yatırınız der. Ayaklara doğru. Ve Hazreti Ömer de Hazreti Bekir'in ayaklarına doğru yatırılır. Üç mezar. Kıble tarafından devam edelim. Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. Ve sola doğru, ayağa doğru uzayan bir mezar. Üç mezar. Ayşe annemiz Resulullah vefat eder. Oraya defni yapılır. O odada yaşamasını sürdürür hayatını. Hazreti Ebu Bekir vefat eder. O odada hayatını sürdürür defni yapıldığı halde. Hazreti Ömer de o odaya defni yapılır. Ayşe annemiz der ki şu benim peygamberim Resulullah'ım ve kocamdı. Şu halifem ve babamdı. Şu yani Hazreti Ömer için halifem ve vesi yok. Ölü de olsa, mezarda bile olsa bir yabancıyla aynı odada olmak istemem der ve bir perde çektirir Ayşe annemiz. Ama aynı odada hayatını sürdürüyor. Şimdi lütfen, üç mezar kaç metrekareye sığar? Ve bu anne perde çektiriyor, aynı odada hayatını sürdürüyor. Hiçbir kaynağımızda işte ayak tarafına doğru uzunca konduğu için mezarlar, işte sol duvar biraz geriye doğru çekildiği şeklinde bir rivayet yoktur. Şimdi gelin yuvarlak bir düşünelim. Bir mezar. Yani uzunluğu 2 metre civarında. Çünkü 1.60, 1.70 insanı koyarken içeri 2 kazılması gerekiyor. Genişlik ne olur? 70-80 değil mi? Anca indirirsiniz. Peki ikinci mezara koyacaksınız. Bunu 2 metre sayalım şimdi. İkinciyi koyacaksınız. Ancak 2 metre yanına gelmiyor. Ayak tarafına doğru 1 metre aşağı kaydırayım. Efendim onu koydunuz. Üçüncü mezar öbüründen 1 metre daha aşağı kaydırıp onu koyuyorsunuz. Yani 2-3-4 metre odanın bir uzunluğu olmuş oluyor. Genişliğe bakalım şimdi. 70-80 olsun bir mezarın genişliği. İki mezar arasında boşluk olacak. O yüzden ister istemez 1 metre diyeceğiz. 3 mezar ne etti? Bir tarafı 4, bir tarafı 3. 3'e 4. Bir oda düşünün. Ve Ayşe annemiz o odada hayatını sürdürüyor. Peki ya hocam işte şey ne olacak yani? O kadar hadisler var Ayşe annemize rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselam işte orada namaz kılardı. Benim ayağıma dokunmadı, ayağımı çekerdim. Doğrudur. Bu da doğrudur. Peki olayın özü ne? Ayşe annemiz bize şunu söylüyor. Diyor ki sorun soğuk ve serin havalarda yerler nemli olunca Resulullah aleyhisselam bazı nafile namazları serir yatak üzerinde kılardı. İşte bu ayağını çek dediği şey o serir yatak üzerinde kıldığı namaz Resulullah Aleyhisselam'ın. Tabii şimdi yatak deyince bizim gibi böyle geniş böyle yumuşak falan değil yani birkaç sergi işte sonuçta bunlar. Dolayısıyla bu özellik anlaşılmadığından o da dar diye düşünülür. Oysa Ayşe annemizin odası gördüğünüz gibi bir hayli geniştir. Öyle sanıldığı gibi birebir metre değildir. O da geniş. Ancak daha sonraki derslerimize, sohbetlerimize diğer annelerimizi görürken paylaşacağız. Yani takva ve züht eşyayla ölçmek yanlıştır. Yani bütün mesele aleyhisselam tüm annelerimize aynı fırsatı, imkanı sağlıyordu. Onların kimisi hasır seriyor, kimisi halı seriyor, kimisi kilim seriyordu. Aleyhisselam hasır serine muttaki, halı serine israfçı demiyordu. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaşıyorlardı. Bunları daha sonra göreceğiz. Biz şimdi her sene değilse bile birkaç yılda bir halı değiştirelim, halı beğenmeyelim. Peygamber Aleyhisselam'a sıra geldi mi tüm hayatı boyunca hasır üzerine yatıralım. Bu olmaz işte. Hasır da yattığı da var Aleyhisselam'ın, halı üzerine yattığı da var Aleyhisselam'ın. Bunu da atlamayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlama adına ve insanlara aktarma adına yanlışlık yapmayacağız. Züh diyerek, takva diyerek. Evlerimiz eşyadan geçilmiyor. Ayşe anne önüne bir şey koymayacaksınız. Olmaz bu iş. Bunlar da yemek yiyorlardı. Bunlar da su içiyorlardı. Bunların da kapkaçağı vardı. O yüzden ileride nasip olursa inşallah Resulullah Aleyhisselam'ın evini, evlerine ait özel bir ders düşünüyorum. Eşyalarla beraber. Neler kullanılır, onların geliri neydi, ne yerlerdi, ne içerlerdi. Onlar için inşallah kitaplaşma sürecinde olan bir çalışmayı sürdürüyor. Onu inşallah o zaman sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi Ayşe annemiz yani odasında 3 tane mezar var. Ve sanırım tefekkürü mevt için çok mükemmel bir merkez. Ancak orası aynı zamanda bir ilim merkeziydi. Ayşe annemiz de bir bilgi deryasıydı. Öyle ki başı sıkışan ona koşardı. Ondan aldığı cevaplarla rahatlarlardı. Herkes onu çok seviyordu. Allah'ın sevgilisinin sevgilisi diyorlardı. Allah'ın sevgilisinin sevgilisi Ayşe annemiz için. Allah'tan gelen ayetlerle tebriğe edilen tescilli annemiz diyorlardı. Allah'tan gelen ayetlerle tebriğe edilen tescilli annemiz ifk olayından dolayı. Çok hakkında araştırmalar olmuş Hazreti Ayşe annemizle ilgili tez var, doktora tezi, yüksek lisans tezi, kitaplar, makaleler çok fazla hakkında eser var. Çok kıymetli eserler var. Çok güzel, özgün çalışmalar var. Ama yer yerde çok düşündürücü, korkutucu çalışmalar da var. Annemiz birçok konuda fetva verecek ehliyette. Yani sadece aile ilişkileri değil, ahlaki yapılanma değil, kılık kıyafet değil, devletin yönetimi, idaresi, siyaseti, ekonomisi birçok konuda çok oturaklı cevaplar verir. Ben bunlar içerisinden birkaç tane böyle birkaç konuyu içine alabilecek parça parça sizlerle paylaşayım. Mesela bir hanım gelir, ey sevgili annemiz, evli bir kadın kocası için süslenebilir mi diye sorar. Evli bir kadın kocası için süslenebilir mi? Ayşe annemizin cevabı ilginçtir. Yoksa süslenmiyor musun? Yoksa süslenmiyor musun? Buna benzer bir soru daha var. Ey sevgili annemiz, süslenmek ve ziynet takınmak caiz midir? Süslenmek ve ziynet takınmak caiz midir? Annemiz cevap veriyor. Evliysen kocan için gücün yettiği kadar süslenmelisin. Evliysen kocan için gücün yettiği kadar süslenmelisin. Şimdi yani sözüm ağır gelir diye korkuyorum. İfadeyi kullanamıyorum. Şimdi hanımlar sokağa çıkarken süsleniyorlar. Ayşe annemiz onu demiyor. Eve getiriyor eşi. Yani bu konuda çok çok örnekli var. İki örnek yetinmiş olalım. Dedi ki kimin başı sıkışırsa ona koşuyor. O da problemlerine cevap veriyor. Dört halife döneminde de her bir halife ondan fetva sormuşlardır. Biliyorsunuz devamlı söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim konusunda bir kere otoriter. Kastettiğim yani çok güzel okurdu, çok ezberi vardı, hafızdı. Onları demiyorum. Bu zaten var hepsinde ama annemiz hangi ayet ne anlatır, nasıl anlatır? Bunu çok iyi anlatıyor bize. Benim ilgimi şu çekiyor. Ayşe annemiz bir ayetin örnek verdiğinde mutlaka Resulullah'ın hayatından bir tablo ortaya koyar. Ve son zamanlarda birileri çıktılar. Kur'an'a dönme adına, Kur'an'ı anlama adına, Kur'an İslam'ı adına, vahiy ile meşguliyet adı altında iyi niyetli ama onu söyleyeyim. Çünkü tanıdığım çok insan var. Yani Kur'an'ı anlama adına, bilmiyorum farkına varmıyorlar mı, Resulullah Aleyhisselam'ı devre dışı bırakıyorlar. Yani ayet-i kerime alıyor. Ben de Arapça okudum diyor. Arapça biliyorum diyor. Usul de biliyorum diyor. Başlıyor tefsir etmeye. Tamam et kardeşim. Bu kitap sana da geldi, bana da geldi. Edeceksin tabii ki. Ancak mevcut ilmi birikimi görmemezlikten gelemezsin. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'i yeni bir bakış açısıyla anlatma, ortaya koyma adına iyi niyetli gibi görünen bu şey. Aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam yani hadisleri devre dışı bırakarak Kur'an'ı kendi kanaatlerimize göre izah etmek olur ki bizi uçuruma götürür. Çünkü hadisleri oradan süsüp çıkarıp bir kenara koyanlar bu hataya düşmüşlerdir. İşte annemiz biri adı ayet sorunca, bir şey olay sorunca ayeti okur. Ben onda onu görüyorum annemizde. Ayet-i kerimeyi okur. Ve ardından da hemen olayı getirir koyar. Hadisini söyler. Ayşe annemiz hakkında bütün büyükler, yani halifeleri başta olmak üzere, bakın ne diyorlar. Biz herhangi bir konuda ihtilaf edip çıkmaza girdiğimizde o meseleyi Ayşe annemize sorar, işin aslını ayrıntılı bir şekilde ondan öğrenirdik. Ondan öğrenirdik. Onu söylüyorlar. Hatta meşhurdur. Sahabenin biri soruyor, Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye. Soruyor sahabenin biri. Annemiz cevap veriyor. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz diyorlar. Onun ahlakı Kur'an idi. Ancak işte bu hadis bir burada biter. Başka bir üstünde hadisin var. Nasıl diye o da Kur'an'ın hayata yansımasında o meşhur tabloları geniş geniş verir Ayşe annemiz. Yine sorarlar Resulullah Aleyhisselam evde bulunduğu zaman neler yapardı diye. Annemiz cevap verir. O da sizler gibiydi. Ancak hiçbir zaman kendinde bir üstünlük görmezdi. İnsanların en yumuşağı ve en iyisi, en çok gülümseyen ve çokça tebessüm eden biriydi. Evet. Aleyhisselam hayatını bu kadar kısa ve öz. O da sizler gibiydi. Yani evde herhangi bir anlamına söylüyor. Şimdi adam falanca dairede amirdir, falan yerde komutan, falan yerde memur, şu bu. Eve geliyor. Yani evdekileri sanki hizmetçi gibi, odacı gibi koşturan aile reisleri görürsünüz. Onlara bir uyarı aynı zamanda. O da sizler gibi. Evde herhangi birisi gibi. Herhangi biri gibi evde. Kendine bir kötülük, üstünlük görmezdi diyor. Yani kendine üstünlük görmezdi. İnsanların en yumuşağıydı. En iyisi. En çok gülümseyen ve çokça tebessüm eden biriydi. Sonra işte sordukça Resulullah Aleyhisselam'ın eve girişini, çıkışını, evde nereler nasıl uğraştığını, ne yaptığını tek tek anlatırdı. Ancak sadece anlatmazla yetinmezdi annemiz. Bütün hayatı boyunca Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alarak yaşadı. Ondan görüp öğrendiklerini kendisinden sonrakilere de gösterip anlattı, öğretti. Bu arada sıkça ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında çok sayıda talebe yetiştirdi. Birçok hanım ondan aldığı ilimle meşhur oldu. O her yerde ve herkese yardımcıydı. Bilgi ve hikmet deniziydi. Anlayış, sevgi, şefkat ve merhamet meleğiydi. Ondan sonra onu yaşayan, yaşatan bir candı o. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan sonra Resulullah yaşayan ve yaşatan bir can. Onun yetiştirdiği öğrencileri çoktu, talebeleri çoktu Ayşe annemizin. Çok fazla kaynaklara isimleri geçmiş, ne kadar öğrenci yetiştirdi diye, neler okuttu diye her biri bir başka güzellikte öne çıkarlar. Efendim, pırıltılı, pırıl pırıl bir gönlün sahibiydi. Gönül evi hakikat elmaslarıyla bezenmişti. Gönül toprağına marifetullah gülleri dikilmiş, marifetullah gülleri açmıştı onda. Evet, Ayşe annemiz radıyallahu anha dedi ki, peygamberimizle beraber 9 yıl, ondan sonra 47 yıl yaşadı diye. Efendim, Ayşe annemiz bu süre içerisinde gerçekten çok çok çok fazla konuda kıyamete kadar bize ışık tutacak hükümlerin hayata yansımasına vesile olmuştur. Ve nihayet Hazreti Muaviye döneminin son zamanlarında, hicretin 58. senesinde hastalanıyor ve yatağa düşüyor. Çok fazla yatmıyor yalnız. Hastalandığı zaman ziyaretçiler akın akın yanına gelirler. Ziyaretlerini yaparlar. Ağlarlar, ağlaşırlar Ayşe annemiz radıyallahu anha validemiz için. Neticede Ayşe annemiz her fani gibi, evet her fani gibi, farklı rivayetler var. Hicri 56, 57, 58 veya 59. Yani 56 ile 59, yani 4 sene fark eden rivayetler var. Ancak bunlar içerisinde en meşhur rivayete göre 66 yaşlarında 17 Ramazan 58 Hicri, yani 14 Temmuz 678 miladi çarşamba gecesi, geceye vitir namazını geceye bırakmış, geceye vitir kıldıktan sonra Medine'de o kendi odasında güzelce temizliğini kendisi yapıyor, yatıyor ve vefat ediyor. Onun vefatı bütün Medine'ye etki ediyor tabi. O güne değil, o günden bugüne de tüm insanlığa etkisi var. Vefat esnasında, vefat etmeden önce defin için o Resulullah'ın yanına defnini yapacaklar. Annemiz der ki, hayır, beni Resulullah'ın yanına defnetmeyin. Onun diğer zevcilerinin yanına, Baki mezarlığına defnedin. Çünkü ben ondan sonra bazı işlere girdim, der Ayşe annemiz. İşte bu bazı işler Cemel Vakkası, bazı şeyler, yani bilmiyorum bunları niye görmüyoruz. Yani annemizi boyuna işte şöyle yaptı, böyle yaptı demek yerine, yani bu insanlar gerçekten her şeyle örnekler, örneği örnek almak durumundayız biz. Örnekle uğraşmak değil, örneği örnek almak durumundayız. Efendim, Ayşe annemizin vefatını sizlerle paylaşıyoruz ama ben saate bakıyorum. Bugün bize ayrılan sürenin burada dolduğunu görüyorum. Burada noktalamak istiyorum ve bir hafta daha annemizi paylaşalım arzusuyla, duygusuyla, duasıyla. Önümüzdeki hafta son bölümüne inşallah Ayşe annemize beraberliği sürdürmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.